Ayrım 22.
Kılın kırka yarılmasından sonra mahkemelerde bunların hepsinden temize çıktık. Kanunun yürürlüğe konmasının tek sebebi kalmamıştı ortada. Yürek taşıyan hiçbir vatandaş felaketimize kayıtsız kalamazdı. Şimdi acı gerçeklerden bahsedelim. Kim bu 55'ler? Günahları nedir? Suçsuz olmanın bedelini kahredici sürgünle hala çekiyorlar. Neden mahkemenin beraat kararları hiçbir idareyi tatmin etmedi? Neden haklarında tahkikat yapan ve sürgünlere sebep olan idare, amirlerinin verdikleri raporların aksi mahkeme ilamlarıyla sabit olduğu halde, 105 sayılı kanunun amir hükümlerine göre, muhterem zevatı mahkemelere yöneltip cezalandırmadı? Cezalandırmak şöyle dursun, taltif ettiler. Neden yoktan yere bu kadar hırpalandık? Üvey evlat muamelesi gördük ve görmekteyiz hala. İdarecilerin bize karşı husumetlerinin sebepleri nedir? Neden toprağı olanların toprağı ellerinden dönümü bir kilo buğday fiyatına kamulaştırıldı? İlk bakışta hissi konuştuğumuz sanılabilir. Bu soruların hakiki sebeplerini sıralayalım. 55'lerin bedbahtlık ve felaketlerinin sebebini Kürt asıllı olmalarında mı aramalıdır? Hepimizin DP'li olmasında aramalı. Biz 55'ler hepimiz DP'liyiz. Yalnız Türkiye'de milyonlarca DP'li var. Onlar niye bizim gibi sürülmediler? Biraz geriye dönelim. Masumiyetimiz teslim edildikten sonra Ankara'ya geldik. İlk fırsatta günün idarecileriyle temas ettik. Selahiyetli makamlar bize haksızlık edildiğini kabul ettiler ve en kısa zamanda yerlerimize iade edileceğimizi vaat ettiler. Maalesef seçim ve kurucu meclisin dağılması dönmemizi o günkü şartlar içinde geciktirdi. Şimdi bunu dinle. Bu devrede bize yakın alaka ve anlayış gösteren Sayın Cemal Gürsel'e, Sıtkı Ulay Paşa'ya ve mesai arkadaşlarına şükranlarımızı arz ederiz. Gerisi daha da acıdır. Seçim yapılmış, parlamento kurulmuştu. Anayasa yürürlüğe girdi. Aradan aylar ve aylar geçti. Biz hala buradayız. Hakkımızda değişik partilerden ve 3 kanun tasarısı meclise sunuldu. Biz hala buradayız. Halbuki 147'lerin haklarının iadesi teklifi bizlerden 3 ay sonra meclise yapılmıştı. Onların hakları çoktan iade edildi. Bunun anlamı Türk aydınları kendi paçalarını kurtardılar değildir de nedir, söyler misin? Onların namı hesaplarına memnunuz fakat biz hala buralarda sürgünün acısını, gadre uğramış olmanın acısını diğer yurttaşlarımızla eşit muamele görmemenin acısını katre katre tatmaktayız. Bir gerçeği daha ekleyelim. Biz 55'ler toprak ağası da değiliz. Çoğumuz sürgünde geçinebilmek için amelelik yapmaktadır. Çoğumuz yarı tok, yarı aç dolaşmaktadır. Toprak ağalığı bu mu? Aramızda sadece 6 kişinin arazisi vardı. Muhayyelenin, mübalağanın eriştirdiği miktarın altındadır bu arazi. Beklerdik ki bizlere haksız yere incitilmiş vatandaş muamelesi yapılsın, yaralarımız iyi kötü sarılsın. Biz buraya gönül rızasıyla gelmedik. Bizleri yerimizden yurdumuzdan koparıp uzaklara savuranlar, içtimai mevkimize göre geçimimizi düşünüp maişetimizi temine mecburdurlar. Acaba neden bunu düşünmediler bile? Osmanlı kadar bile olamadık. Osmanlı sürgüne gönderdiğinin ailesine maaş bağlar, çocuklarını işe koyardı. Bugünkü koalisyon hükümetinin anlaşması bize yeni bir darbe hazırlıyor. Aramızdan 3 kişiyedir bu darbe. Manevi ızdırabını hepimiz paylaşıyoruz. 3 kişinin arazilerinin dönümü 150 kuruştan bugünkü yürürlükte olan anayasa muvacihesinde pervasızca alınıyor. Dikkatini çekerim, pek bir beğendiğiniz 27 Mayıs Anayasası'ndan söz ediyor. Toprak reformuna güya bizden başlıyorlar. Aramızdan 3 kişinin toprağının kamulaştırılmasıyla toprak reformunun alakası yoktur. Bu olsa olsa sadece sati bir hareketle efkar-ı umumiyeyi oyalamaktan ibarettir. 27 Mayıs ihtilalinin tasarruflarını korumak keyfiyeti ise, bizleri bu tasarrufun sembolü olarak kabul etmek ancak dipsiz bir samimiyetsizliğin ifadesi olabilir. Çok şeyini kaybetmiş insanların fütursuzluğu ile söylüyoruz. Tutumumuzun doğurabileceği bütün neticelere hazırız. Bizim için bunları sürgünde bırakalım diyenler bile var. Bu kör husumetin yok edilmesi için daha kaç zaman ve kaç kurban gerekecektir bilirim. Toprak reformuna taraftarız. Müteaddit beyan ve açıklamalarımızda bunu belirtmiştik. Bütün vatan sattığında ve hiçbir şahıs ve zümre farkı gözetmeksizin, anayasa hükümleri memleket şartları göz önünde tutularak yapılmalıdır. Dilerse hükümet bunu yapar. Bizler 105 sayılı kanun gereğince tehcir edildikten sonra 4753 sayılı kanunda mekanizması harekete geçirilmişti. Mallarımızı tasfiye meyanında arazimize 1944 yılı vergi matrahının 4 misli takdir edilerek kamulaştırıldı. Şimdi kaçınılmaz soruyu soralım. Bizler iskana tabi kılınmasaydık, 4753 sayılı kanun bizlere tatbik edilebilir miydi? 105 sayılı kanun anayasa ve insan haklarına aykırı olduğu için kaldırılıyor. Bütün neticelerinin ilgası gerekmez mi? Bugüne kadar bize uygulandığı şekilde 4753 sayılı kanun sürüldüğümüz vilayetlerde kimseye tatbik edilmemiştir. Bu arada canım Faik Bucak'ın suçunu ilan eden Yakup Kadri Efendi'nin kendisi ağaoğludur. Manisa, Bergama, Aydın, Saruhan yani 55'lerin sürüldükleri vilayetlerin hemen hepsi Kara Osmanoğullarına aitti. Biz idaremizin zulme karar vermediğine inanmak zorundayız. Müessif bir olayı hatırlatmak isteriz. 6-7 Eylül olaylarında İstanbul'da birkaç Rum vatandaşı gadre uğramıştı. Devrim muhalefeti kıyametler kopartmıştı ve zarar ziyan olarak bu vatandaşlara 60 milyon tazminat ödenmesi kabul edilmişti. Evet, adalet bunu icap ettiriyordu. Bize gelince iktidar ve muhalefetler derin bir sessizlikte birleşiyorlar, bizim maddi ve bunu aşan manevi zararımızı kimse dile getirmiyor. Üstelik suçsuzluğumuzun cezasına ceza eklenerek arazimiz elimizden alınıyor. Aramızda üçüncü sürgünü yaşayan veya ölen vardır. Haksızlıkların üst üste yığılmasına rağmen, bizi hor gören idarelerin ağır muamelelerine rağmen netice bekliyoruz ve memleketi seviyoruz. Yerlerimize dönerken çektiklerimizi gönüllerimizden silerek dönmek isteriz. Bütün memlekete tatbik edilmeyecek bir reform bizden başlarsa bunu zulüm diye ilan edeceğiz, ayrıcılık diye ilan edeceğiz. Bizimle beraber geniş bir doğulu kitlenin 2 yıldan beri çektiği ızdırapların dinmesi, kırılan haysiyet ve şereflerimizin onarılması isteniyorsa, en kısa zamanda yerlerimize dönmemiz ve topraklarımızın tümünün iadesi icap etmektedir. Toprak reformu herkese tatbik edildiğinde bize de o zaman teşmili düşünülsün. Netice, 105 sayılı kanun ve tatbikatının doğurmuş olduğu neticeler anayasamıza ve insan haklarına aykırıdır. Sayın parlamento üyeleri, kanun mecliste tartışılırken parti fanatizmden sıyrılarak, hakkın vicdanınızın sesine kulak vererek kararınızı veriniz. A hakkın huzurunda, tarihin önünde sorumlu olacağınızı unutmayın. Türk aydınları sizi davamızın hakemleri seçiyoruz. En acısı da bu, dedi Rodoplu. Türk aydınları sizi davamızın hakemleri seçiyoruz. Elem dolu bir ifadeyle gözlerime baktı. Bu sırada Türk aydınları ne yapıyorlardı dersin? Feodaliteyi askerlere kırdırdıklarından pek memnun ellerini ovuşturuyorlardı. 1042 imzalı yön bildirisini yayınlıyorlardı. Zulmü kaldırmaksızın zulmü kaldırmak gereğine inanmak, bu insanlara inanmaksızın insanlığa inanmaya benzerdi ki soyutlama hastalığıdır. Binanın söküğünü dikmeyi devrime ertelemesi gibi. Bu insanların feryatlarına kulak tıkamak, mevcut düzen içinde çözülmesi mümkünken çözmemek, düpedüz hainlik değilse, bir tür ajan provokatörlük değilse soyutlama hastalığıdır. Ucuz bir kaçıştır, muhayyel bir gelecekte kaçıştır. Oysa kanayanı tedaviyi geleceğe bırakırsanız hasta ölecektir. Solcu olmayan insan değildi de 55'ler faciasını yok sayan neydi? Faşist olan orduydu da sivil parlamento faşist değil miydi? CHP, İnönü, Demirel, aydınlar, basın faşist değil miydi? Kendini al. Sen Mehmet Sedes. Sen ne yapıyordun? Spartaküs komününde bir gün olsun 55'ler olayını tartıştınız mı? Tipe kaydolacak kadar bilinçliydin de bu tehcir olayında gerici ağalık kadar Demokrat Partililiğin, Demokrat Partililik kadar Kürtlüğün rol oynadığını göremedin mi? Biliyor musun, siz solcu aydınlara hiç güvenmiyorum. Askerler dahil her şeyi kullandığınız gibi Kürtleri de kullanacak, atacaksınız. Kullanacaksınız çünkü namevcut işçi sınıfında bulamadığınız potansiyeli Kürtlerde bulacaksınız. Çünkü bugünkü düzene, devlete karşı en içten tepki ve nefret onlarda var. İşçilerde ya da köylülerde değil. Bu nefretten yararlanacak, bu nefreti örgütleyeceksiniz. Özde milliyetçi duyguları sömürecek, bunu sosyalizm adına yaptığınızı iddia edeceksiniz. Böyle de yapmak zorundasınız. Çünkü hareketinizin Türkiye'nin parçalanmasına kadar gidebilecek sonuçlarını ancak sosyalizm şemsiyesi altında mazur gösterebilirsiniz. Aksine sizin vicdanınız da katlanamaz. Ama sosyalizmin nihai hedefini Kürtlerden de saklayacaksınız. Saklamak, onları da aldatmak zorundasınız. Çünkü Kürtler Türklerden daha az Müslüman, daha az feodal gibi sosyalizmin karşısına dikilen engellerden yoksun değillerdir. İşçi sınıfı adına milliyetçiliği kullanacaksınız. Profesyonel devrimci oğlunun esenliği için secdeye varan ana olgusunun ardındaki ironiyi görebiliyor musun? Ve eğer başarırsanız elinizde aldatılmış bir halk kalacak tabii. O arada siz de değişmediyseniz. Sosyalizm diye çıktığınız yolu pekala da milliyetçi, hatta ırkçı olarak da bitirebilirsiniz. Çünkü bir noktada elinizde tek bir alternatif kalacak. Zafer ya da yenilgi. Zafer için değil, milliyetçiliği, dini bile kullanabileceğinizi görebiliyorum. Ne ki sizler bireysel hayatlarınıza anlam katar, kariyerinizi pekiştirirken olan güzelim insanlara olacak. Okur unutmasın ki yıl henüz 1976'ydı. Okur unutmasın ki cezaevinden yeni çıkmıştım. Semiha, Yasemin'in süt annesi olmuştu. Yüzüm yanıyor, kulaklarım uğulduyordu. Bunu görüyor olmalıydı ama durmadı. Böyle baktığımda Kürt milliyetçilerini, Kürt sosyalistlerinden olsun, sizlerden olsun daha namuslu buluyorum. Abidin amca gözlerimin içine bakarak, "Sen Türk'ü istemiyorum." dediği zaman söyleyecek sözüm yok. Hiç olmazsa sosyalizm gelecek ve ben seni sevmeyi öğreneceğim gibi aldatmacalara girmiyor. Birinci durumda kendimi ona sevdirmek için elimden geleni yapıyorum. İkinci durum muhayyel gelecekle avunmayı, geleceğe kaçmayı dayatıyor. Sosyalizmin sihirli sopası dokunacak, bize tarihimizi unutturacak. Yeni doğmuş bebeler gibi yeniden ve önyargısız başlayacağız. O zaman belki Abidin amca beni tarihinden sorumlu tutmaktan vazgeçecek. Beni hayal ettiği gibi değil, olduğum gibi görecek. Tanrım, ne şahane bir ütopya. Sonra da 12 Mart. Şimdi siz Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk, İlhami Soysal, Hasan Cemal vesaire vesaire oturacaksınız. Bu halktan iş çıkmayacağına karar vermişsiniz ya, ilerici solcu devriminizi silah zoruyla dayatacaksınız. Orduda radikal subaylar diye bilinen bir junta ile anlaşacaksınız. Selim ve Yavuz Beyleri de, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları Faruk Gürler, Muhsin Batur. Aranıza alacaksınız. İhtilal tarihinizi de belirleyeceksiniz. 9 Mart. Ha, bu arada bir de dehşetengiz anayasanız var. Devrim anayasası. Bakmak istemez misin? Yıllar sonra 1986'da, Celil Gürkan'ın 12 Mart'a Beşkala adlı kitabında yayınladığı Devrim Anayasası'nı ilk kez o gün gördüm. Nereden buldun bunu? Allah Allah, sen aradığında bulamadın mı? Hayır, aramamıştım. Böyle bir anayasanın varlığından haberim var mıydı? Evet, vardı ama şunu anlamalısınız, biz o zaman gönül rahatlığıyla açıklayamadığımız hususları yokmuş gibi yapan bir ruh hali içindeydik. Bu tutumumuzun moralimizin bozulmaması için gerekli olduğuna inanıyorduk ki çok da haksız değildik. Unutmayın ki biz halkımızın esenliği uğruna ölümü göze almış bir kuşaktık. Size göre terör ve anarşi dönemi olan bu dönem bizim için bir iç savaştı. Nitekim 12 Eylül'den sonra da 70-80 dönemi iç savaş diye adlandırdık. Tarih bilginizi tazeleyin. Savaşlarda askerin moralinin bozulmaması için olumsuzluklar saklanmaz mı? Ama bu kadın acımasızdı. Devrim Anayasası Madde 9 diye başladı. Madde 9, yasama organı, devrim konseyi ve devrim meclisidir. Devrim konseyi devletin en yüksek karar organıdır. Madde 10, devrim konseyi çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış bir Türkiye yaratılması ile görevli ve sorumludur. Konsey bu sorumluluğu Türk halkı ve devrim kuruluşları ile paylaşır. Devrim kuruluşları yani THKPC, THKO, Devgenç vesaire dahası da var. Madde 13. Devrim Konseyi 1971 devrimi ile Türk halkı, Türk gençliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına yönetimi devralmış bulunanlar arasından gelen nokta nokta üyeden oluşur. Madde 18. Devrim Meclisi, devrimin oluşumuna fikir ve eylemleriyle katkıda bulunmuş, devrim bilincine sahip olduğu devrim konseyince saptanan, yetenekleriyle devrime ve ülke kalkınmasına yararlı oldukları anlaşılan sivil ve asker en çok 150 kişiden kurulur. Madde 27. 1971 devrim eylemini yürüten en kıdemli komutan Türk Devleti'nin başkanıdır. Cumhurbaşkanı Türk Devleti'nin başıdır. Madde 28. Cumhurbaşkanı görevleriyle ilgili işlerden devrim konseyine karşı sorumludur. Madde 32. Bakanlar Kurulu genel siyasetin yürütülmesinden devrim konseyine karşı sorumludur. Madde 38. Kamu hizmetinde devrim ilkelerini benimseyen ve devrime aykırı tutum ve davranışta bulunan memur çalıştırılamaz. Madde 43. Danıştay idari işlem ve tasarrufları maksat yönünden denetleyemez. İyi mi? Ve tabii Devrim Partisi. Madde 63. Yönetimi Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak amacıyla devrimci bir kadro yaratarak bu kadroya devretmek üzere ele alan devrim iradesi, devrimi hedeflerinden saptırmayacak ve Atatürk ilkelerini çağdaş düşünce ve bilim ışığında yorumlayarak uygulamayı ülke edinen bir devrim partisi kurulur. Devrim Partisi yukarıda belirtilen ilkelere göre yetişmiş bir kadro ile ve halk içinde örgütlenerek en kısa zamanda kurulur. Geçici madde 1. Devrim Partisi kuruluncaya kadar devrimi amacından saptırmamak, devlet hizmetlerini yerinde devrimci gözüyle izlemek, devrimi halka indirmek ve halkla el ele vererek korumak amacı ile Devrim Partisi Genel Sekreterliğine bağlı ve idari hiyerarşiye paralel olarak bir devrim örgütü kurulur. Peki, böylece dayatılacak bir diktatoryanın pek de iyi bir fikir olmadığını düşünenlere ne olur? Buyurun, istiklal, pardon, devrim mahkemelerine. Geçici madde 3. Devrim gününe kadar ulusal çıkarlara aykırı tutum ve davranışlarda bulundukları saptananlara, bak sen bak, bir de makabline şamil, devrim güvenliğine ve devrime karşı her ne şekilde olursan olsun, söz, yazı ve basının diğer araçları ile veya başka şekilde karşı gelenleri yargılamak amacıyla Devrim Konseyi Genel Sekreterliğine bağlı özel devrim mahkemeleri kurulur. Hoş geldin Bağız Partisi. Ve sonra Atıf Erçıkan diye bir general meseleye ayıyor ve son anda junta durduruluyor. Derken 12 Mart muhtırası. Şimdi böyle bir girişime dur dediği için ordu nedense, mesela demokrat değil de faşist. 12 Mart'ı alkışlarla karşılayan başta Demirel Efendim, dev genç disk vesaire vesaire faşist değil de ordu faşist. Faik Bucak'ın dediği gibi insaf beyler. 12 Mart'a karşı çıkan tek kuruluşun tip olduğunu hatırlattım. Evet dedi, sen Doğulular grubunun içinde yer almıştın değil mi? 12 Mart deyince Şıran'ın da rengi atıyor ve ben utanıyorum. Sence bu ilerici solcu junta muvaffak olsaydı Kürt meselesi konusunda tutumu ne olurdu? Devrim Konseyi'nin Atatürk ilkelerine bağlı kumandanları Kürtlere nefes aldırır mıydı sanıyorsun? Onlar aldırsalar şu Silvan'da Mehmet Akbaba'yı soyan komanda yüzbaşısı dinler miydi? Tipçiler hangi akla hizmet 9 Mart'ı onaylarlar da 12 Mart'a karşı çıkarlar? Bak kardeşim, askeri yönetimden nefret ederim ama sivil entellijensiya destekli askeri yönetim beni dehşete düşürür. Hangi yüce ülkülerle gelirlerse gelsinler dehşete düşürür. Çünkü bilirim, İstiklal mahkemelerinin devrim mahkemelerinin kurulduğu yerde adalet olmaz. Muhalif olma hakkına tecavüz, iğrenç işlerin döneceğinin garantisidir. 12 Mart ehveni şerdir ve en büyük suçlusu silahlı bürokratların dayatmasına karşı çıkmayan şapkasını alıp giden Demirel'dir. Duraladı, içini çekti, gülümsedi. Marx'ın dediği gibi doğa ve insanlarla ilişkileriniz sizin sahici, kendinize ait hayatınızın, arzuladığınız nesneyle çakıştığının kesin bir ifadesi olmalı. Süleyman Demirel'in sahici hayatı asla arzuladığı nesneyle, yani Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olmakla çakışmadı. O her zaman mış gibi yaptı. Rodoplu'nun sonradan teorisini geliştireceği mış gibi yapmak ibaresini ilk kez o gün duydum. Ve itiraf etmeliyim ki beni darmadağın eden bu konuşmaya rağmen, belki de hiç beklemediğim bir anda Marx'tan alıntı yaptığı için ilgilenmekten kendimi alamadım. Evet, mış gibi yapmak dedi. Başbakanmış gibi yapmak, bir genelkurmay başkanının önünde düğmelerini ilikleyen başbakan düşünebiliyor musun? İşine hiç sahiplenmedi ki. Ne Faik Bucak'ı sahiplendi ne de seni canım. Ve ne de seni dedim. Birden muzipleşti. İyi de ben 147'lerden değilim ki. Rodoplu'yu ikinci görüşüm memuzin alıp yazıhaneden ayrıldığı günden 4-5 hafta sonradır. Bu arada ben kendime ev bulmak, şehzade başında bir oda. Asgari yaşam gereçlerini, bir yatak, bir masa, bir tüp, bir gaz sobası. Toparlamak gibi işlerle uğraştığımdan Merhe Ajans'a ancak 5'ten sonra gelebiliyordum. DDKD'cilerin o saatten sonra üst kattaki odaya ayaklarının uçlarına basa basa sessizce çıktıklarını hatırlarım. Yazıhanenin kapısını açsam kim olduklarını görebilirdim ama açmaz, işimi bitirmiş olsam dahi aşağı inmek için onların yerleşmelerini beklerdim. İstemeyerek karşılaştığımızda olurdu. Böyle durumlarda başlarımızı önümüze eğer, yüzlerimizi saklardık. Üst kattaki odanın camlarının ışık geçirmeyecek şekilde kartonla kaplı olduğunu biliyordum. Şiran da o saatlerde çıkıyordu. Bir pazar günüydü. Samatya'daki eve uğradım. Ve sokak kapısının önündeki yığının arasında ayakkabılarını gördüm. Rodoplu'ya ait olduklarını nereden bildiğimi sormayın ama bildim. Nitekim oradaydı. Çocuklardan birisinin terliklerini giymişti. Öğrenlerin arasında onu Aksaray'da ilk gördüğüm günkü gibiydi. Karmaşık bir desenin içinden fırlayan katışıksız bir renk, bir leke.